إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize kitabında görmemiz gerekenleri gösterir. Gösteren bir Allah. Kime nasıl konuşmamız gerekiyorsa onu öğreten bir Allah. En son Lokman suresinde gelmiş olduğumuz ayetlerde Allah Azze ve Celle görmedin mi buyurmuştu. Görmüyor musunuz? Allah denizlerde gemileri yürütüyor. Görmüyor musunuz? Allah gökteki güneşi size boyun eğdirmiş. Güneş sizin için çalışıyor. Görmüyor musunuz şunları, şunları, şunları? Allah kendi yarattığına baktırmak ister. Yaratığına bakacağız ve yaratanı göreceğiz. Kainat kitabını okuyacağız. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma imkanı bulacağız. Allah Azze ve Celle kendisine yaklaşma imkanını bize bu şekilde sunar. Kainat kitabını okuyanlar Allah'a yaklaşırlar. Kainat kitabını okuyanlar Allah Azze ve Celle'ye nasıl inanmaları gerekiyorsa o şekilde inanırlar. Kainat kitabını okumadan Allah'ı sevmek mümkün değil. Allah'ı sevebilmek, Allah'ı hakkıyla takdir edebilmek, onu koymamız gereken yere koyabilmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Kainat kitabını okudukça Allah Azze ve Celle'ye olan hayranlığımız artacaktır. Kainat kitabını okumayanların Allah'ı sevebilmesi mümkün değil dedim. Çünkü insan tanımadığını sevemez ki. Tanımadığınızı nasıl seversiniz ki? Dolayısıyla Allah'ı tanımadan Allah'ı sevmek o yüzden mümkün değil. Allah'ı tanımak ise kainatı tanımakla mümkün. Kainatı tanımadan Allah'ı tanıyamazsınız. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini kainatta bize gösterir. Demek ki Allah Azze ve Celle o yüzden bize kitabıyla sürekli olarak görmediler mi, bakmıyor musunuz diye hitap eder. Aynı Allah Azze ve Celle bize kafirleri de gösterir. Sadece kendi mahlukatını değil, kendisinin gücünü, kuvvetini anlatan o mahlukatını değil, Allah Azze ve Celle aynı zamanda bize kafirleri de gösterir. Daha ilk surede, Alak suresinde Allah Azze ve Celle o şekilde buyurmamış mıydı? اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Görmedin mi ey Resulüm o namaz kılana engel olan kafiri? Görmedin mi? Allah Azze ve Celle gösteren bir Allah'tır. Görmemiz gerekenleri bize gösterir ve ne şekilde bakmamız gerekiyorsa o şekilde bize baktırır. Eğer birileri sadece bize Allah'ın bazı ayetlerini gösteriyor, kainatın mesela güzelliklerini anlatıyor, Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını anlatıyor ise, sadece onları gösteriyorsa, kafirleri göstermiyorsa, onların yaptıkları zulmü bize göstermiyorsa, onlar aslında bizi ya uyutan ya aldatan insanlardır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin gösterdiklerini göstermek zorundayız. Allah'ın gösterdiklerini, Allah'ın hangi şekilde gösterdiyse biz de o şekilde göstermek zorundayız. Allah sadece kainattaki mahlukatını göstermiyor. Sadece güneşe bakmadılar mı, aya bakmadılar mı, şunlara şunlara bakmıyor musunuz demiyor. Onunla birlikte aynı zamanda şu kafirlere de bakmıyor musunuz buyuruyor. Onları görmediniz mi, yaptıklarını bilmiyor musunuz, neden unutuyorsunuz buyuruyor. Dolayısıyla müminler Allah'ın gösterdiklerini göstermeli, tamamını göstermeli. Bir kısım insanlar kainat kitabını gösterirken Allah'ın düşmanlarını göstermiyor. Bir kısmı ise Allah'ın düşmanlarını gösterirken Allah'ın yarattıklarını, mahlukatını göstermiyor. Muhabbetullah'ın meydana gelmesine sebep olan o meseleye temas etmiyor. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz. Marifetullah'ın olabilmesi de kainat kitabını okumakla mümkün. Allah'ı tanımadan, Allah bilgisi oluşmadan insanın Allah'ı sevebilmesi mümkün değil. İşte ondan dolayıdır ki bir yönüyle biz kafirleri Allah'ın gösterdiklerini göreceğiz. Onları unutmayacağız. Diğer taraftan da Allah'ın mahlukatını hiçbir zaman unutmayacağız. Nereye, hangi hadiseye bakarsak bakalım, küçüğünden büyüğüne neye bakarsak bakalım, o kainat kitabında onu göreceğiz. Öyle bir göze ulaşmalıyız. Yediğimiz ekmeği yerken o ekmekte o sanatı görecek bir göze ulaşmak, o çiçekte o çiçeğe koklarken Allah Azze ve Celle'yi görebilecek bir göze ulaşmak. İşte Allah Azze ve Celle'nin bir muradı da budur. Kulunun kendisine yaklaşmasını ister, yükselmesini ister. Çünkü Allah'ın öyle kulları vardır ki kainatın sahibinden başka bir şey düşünmezler. Evliyaullah öyledirler. Onların tek düşündüğü şey Rablerine kulluktur. Onların tek düşündüğü şey kainatın sahibini tanımaktır. Nasılsın ya Rabbi diye onlar merak ederler. Bu kadar şeyi nasıl yaratıyorsun? Nasıl idare ediyorsun? Tekrar öldürüyorsun, tekrar yaratıyorsun. Sen nasılsın ya Rabbi? Bu nasıl bir kudrettir? Bu nasıl bir sanatkarlıktır? Bu nasıl bir ilimdir? Allah Azze ve Celle'yi sevenler sadece onu merak ederler. İşte Allah da o yüzden onlara hep kendisini gösterir. Bir kulunun milyonlarca insanın içerisinden bir tanesinin veli mertebesine gelmesi bile bunun için yeter. Bir tane İbrahim, bir tane Musa, bir tane İsa, bir tane Abdülkadir Geylani'nin meydana gelebilmesi, bir tane Allah'ın dostlarından bir dostun, şehitlerinden bir şehidin onun yolunda canını vermesi için Allah Azze ve Celle gösterdikçe gösterir. Çünkü onlardan bir tanesi milyonlara bedeldir. Allah Azze ve Celle'nin bir tane veli kulu milyonlarca Müslümana bedeldir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle öyle insanlar meydana getirmek ister, onun için sürekli baktırır. İşte bu meseleye temas ettikten sonra Allah Azze ve Celle ya eyyuhennâsu ittakû rabbekum, ey insanlar Rabbinizden korkun, ey insanlar Rabbinizden korkun, çünkü Rabbiniz sizi cehennemine koyabilecek bir kudrete sahiptir. Çünkü Rabbinizin sizi tamamen yok etme kudreti vardır. Çünkü Rabbinizin size her türlü şey, her türlü azabı göndermeye kudreti vardır. O halde ondan korkun. Rabbin manası nedir? Rabbin manası terbiye eden demek. göndermiş olduğu kanunlarıyla insanları terbiye eden, insanları başıboş bırakmayan bir Allah. Öyle bir Allah ki Rab'dir. Sadece Halık değil, Bari değil. Aynı zamanda Rab olan bir Allah. İnsanları istediği şekilde şekillendirmek isteyen bir Allah. Onlara göndermiş olduğu kitabıyla, peygamberiyle, gönderdiği kanunlarıyla onlara istediği gibi şekil vermek isteyen bir Allah. Onları terbiye etmek isteyen bir Allah. Böyle bir Allah'a inanmayan Allah'a inanmamıştır. Allah Azze ve Celle'nin en önemli sıfatlarından birisi onun Rab oluşudur. Madem ki Rab'dir, o halde ona itaat edilecek. Madem ki Rab'dir, o halde onun dediği şekilde yaşanılacak. Çünkü o Rab'dir, terbiye edendir. İstediği şekilde terbiye etme hakkına da sahiptir. İstediği milleti, istediği şeriatı ile terbiye eder. İstediği insanı, istediği kanunlarıyla terbiye eder. Çünkü o, la yus'al amme yef'al olandır. Yaptığından sual edilemez. Yef'alu ma yeşe olandır. İstediğini yapar. Dolayısıyla madem ki kimseye hesap vermez, o halde o gerçek Rab olandır. İstediği şekilde terbiye etme hakkına sahiptir. Bugün toplumları terbiye etmeye kalkışanlar, kendi kafalarından koydukları kanunlarla milletlerini terbiye etmeye kalkanlar, milletlerini işte bu hale getirdiler. Kimse evinde rahat oturamaz hale geldi. Herkes birbirini öldürüyor. Kapınıza kilit üzerine kilit takmıyor musunuz? Kameralar yerleştirmiyor musunuz? Alarm zilleri taktırmıyor musunuz? Madem ki Rab'lik ilan ettiler, madem ki Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmayacak, bizim dediğimiz olacak dediler. O halde insana uygun bir medeniyet meydana getirselerdi ya, insanı insan yapsalardı ya, hem Allah'ın Rab oluşunu inkar etmiş oldular, kendilerinin Rabliklerini ilan ettiler. Allah'ın dediği olmasın, benim dediğim olsun diyen adam kendinin Rabliğini ilan etmiş olur. Böyle yaptılar ve insanları bu hale getirdiler. Bugün dünyanın neresinde huzur var? Bugün insanoğlu insan olmaktan çıkışır hale geldi. Kadın kadın olmaktan çıkıştı, erkek erkek olmaktan çıkıştı. Huzur diye bir şey bırakmadılar. Ara sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu şu eğitim şuraları, bu eğitim şuralarında bir takım kararlar alınır. Bütün dünya devletlerinin eğitim bakanlıkları bir takım toplantılar düzenlerler ve o toplantılarda bir takım kararlar alırlar. Nasıl bir nesil meydana getireceklerinin kararını verirler. Nasıl bir nesil meydana getireceklermiş. İşte onların meydana getirdiği nesil meydandadır. Rab olan Allah'ı hesaba katmadan yapılacak olan eğitim planlamalarının sonu hüsrandır. Allah Rab'dir. Rab olan Allah'ı Rab olarak görmeyenler kendilerine göre bir terbiye sistemi meydana getirmek isteyenler, insana uygun bir eğitim sistemi ve terbiye sistemi meydana getiremiyorlar. Rab olan Allah'ı Rab olarak görecektik. Rabb'ın manası buydu. Bunun manası biz kendi kafamıza göre bir nesil meydana getirmeyecektik. Madem ki Rabbimiz Allah'tır diyoruz. O halde madem Rabbimiz Allah'tır, o halde onun dediği şekilde yaşamak ve onu kendimizin terbiye edicisi ve kanun koyucusu olarak görmek zorundayız. İşte Allah Azze ve Celle kendisinin sıfatını anlatıyor. Hatırlayın, ilk ayette de bu geçmişti. İkra bismi rabbikellezi halak. Allah Azze ve Celle oku dedi ama yaratan bir Rab var, onun adıyla okuyacaksın buyurdu. Yaratan bir Rab var. Sadece yaratıcı değil yani Allah. Aynı zamanda Rab olan bir Allah. İlk ayette Allah Azze ve Celle kendisinin Rab olduğunu ilan etmişti. Bu ayet üzerinde duranlar sadece İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu söyleyerek üzerinde duruyorlar. Sanki bütün mesele ondan ibaretmiş gibi onu da kendilerine göre yorumluyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle hemen ayetinin devamında okuyacaksın ama nasıl okuyacaksın?
Kafana göre mi okuyacaksın? Bismi rabbikellezi halak. Hem yaratan bir Allah hem de Rab olan, kanun koyan, terbiye eden, kitap göndermek suretiyle sizi terbiye eden bir Allah, o şekilde okuyacaksın. Önce böyle bir Allah'a iman edeceksin. Onu Rab olarak göreceksin. Ondan sonra istediğini okuyabilirsin. İşte Allah Azze ve Celle, ey insanlar, Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Çünkü o sizin bildiğiniz gibi değil. O sizin Rabbinizdir, size kanun koymak istemektedir. Göndermiş olduğu kanunlarıyla Allah Azze ve Celle yeryüzüne nasıl bir medeniyet istiyorsa işte onu meydana getirmek istemektedir. وَخْشَوْ يَوْمَنْ لَا يَجْزِي وَاَلِرْ عَنْ وَلَد۪ي Ey insanlar, Allah'tan korkun, Rabbiniz olan Allah'tan korkun ve aynı zamanda şöyle bir günden de korkun. Kıyamet günü, öyle bir gün ki baba çocuğu için hiçbir şey vermez. Baba çocuğu için en ufak bir şey vermez. Çocuk da babası için hiçbir şey vermez. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا Çocuk da babası için zerre kadar hiçbir şey karşılamaz. Benim yani babamdır, onu kurtarayım, onun yerine ben cehenneme gireyim demez. Veya baba bu dünyadayken çocuğunu çok seven baba, onun için çalışmış, yıllarca didinmiş olan baba, babalık şefkatiyle, annelik şefkatiyle çocuğunu bağrına basmış, onun için belki ölümü göze almış olan analar, babalar, o gün orada çocuklarını kurtarmak için zerre kadar bir şey yapmazlar. Cehennemi gördükleri zaman, ya Rabbi ben buraya girmeyeyim de kim girerse girsin, evladım bile olsa derler. Hiç kimse çocuğu için bir şey yapmaz. Çocuk da babası için bir şey yapmaz. Farz-ı misal yapmak isteseydi bile buna müsaade edilmeyecekti. Yapmak isteseydi mesela, hani bir şeyler yapmak isteseydi, ya Rabbi ben babam için cehenneme girmeye razıyım deseydi mesela, kabul edilmez. O gün herkes kendi yaptığıyla hesap verir. Hazreti Peygamber bile kızına öyle söylüyordu. Akrabalarına öyle söylüyordu. Ey akrabalarım, ey aşiretim, malımdan istediğinizi alın. Ey halam Safiye, malımdan istediğini al. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat. Ey akrabalarım, nefsinizi Allah'a satın, kıyamet gününde ben sizi kurtaramam. Bu dünyada benden ne isterseniz isteyin. Malım istiyorsanız size vereyim. Ama siz tek başınıza cennetinizi kendiniz kazanmak zorundasınız. Ben sizi kıyamet gününde kurtaramam. Allah'ın Resulü bile kendi çocuğunu kurtaramıyor. Dolayısıyla birisi kendi çocuğuna şöyle dese, mesela kızının başını açması için onu zorlasa, illa gideceksin bu şekilde başı açık olarak okula gideceksin dese, kızı da mesela kendisine baba ben bu şekilde ölecek olursam ne olacak dese, babası da kendine kızım senin günahın bana aittir dese, hem vallahi hem billah yalan söylüyor. Kıyamet gününde o günahı yüklenmeyecek. Kıyamet gününde sen kendin istedin evladım diyecek. Senin de hoşuna gidiyordu diyecek. Diyecek de diyecek ve onun günahını yüklenmeyecek. İşte Kur'an açıkça ifade ediyor. Hiçbir baba çocuğunun yükünü yüklenmez. Hiçbir çocuk da babasının yükünü yüklenmez. O gün böyle olacak diyor. Allah yalan mı söylüyor? Madem ki Allah söylüyor, o halde öyle olacak. Demek ki hiç kimsenin kimseye faydası dokunmayacak. O halde hiç kimse senin günahın benim boynuma olsun diyemez. Birisini günaha teşvik edip de ondan sonra günahın benim olsun, günah değil kafanı yorma diyemez. Çünkü kıyamet gününde onun günahını üstlenmeyecek. Ve sen benim günahımı üstlenmiştin hani deseler, hayır diyecek. Senin de işine geliyordu aslında. Aslında sen de istiyordun deyip kendisini savunacak. Demek ki bunların hepsi gerçekleşecek olan olaylardır. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinden korkulmasını, aynı zamanda da ahiretten de kıyametten de korkulmasını emreder. Neden kıyametten korkulmalı? Çünkü Allah Azze ve Celle Vaka suresinde de buyurduğu gibi, hafidatur rafiadır çünkü kıyamet. Bir kısım alçakları alçaltacak. Bu dünyadayken yükselmiş ama hakikatte alçak adam, onları o kıyamet alçaltır. Bu dünyadayken alçaltılmış, ezilmiş, mazlum duruma düşürülmüş olanlara gelince onları yükseltir. Çünkü kıyametin özelliklerinden ve isimlerindendir. O kıyamet hafidatur rafiadır. Bir kısım insanları alçaltır, bir kısım insanları yükseltir. Bu dünyanın bakışıyla değil, Allah'ın terazisine göre kimlerin yükseltilmesi gerekiyorsa onları yükseltir. Kimlerin alçaltılması gerekiyorsa onları alçaltır. Bu dünyadaki bakışa göre değil. Bu dünyada falan insan insanların gözünde üstün birisi olabilir, yüksek birisi olabilir. Fakat kıyamet gününde onun ne olduğu işte o zaman ortaya çıkacaktır. Gerçekten yüksek midir yoksa alçak mıdır? İşte o yüzden Allah Azze ve Celle korkun o günden der. Korkun o günden. O günden kim korkmalı? Müslüman insan korkmalı mı mesela ahiretten? Mesela Rabbinin emirlerini yerine getirmiş olan bir insan da korkmalı mıdır? Evet, onun da korkması lazımdır. Çünkü yaptıkları acaba makbul müdür değil midir bilmemektedir. Acaba yaptıkları günahlarına kefaret olacak kadar mıdır? Acaba cehennemden kurtulmuş mudur onu bilmemektedir. Onun için Hazreti Ömer bile vurulduğunda, düştüğünde, ölürken ağlıyordu ve neden ağlıyorsun ya Emirel Müminin dediler. Sen ilk Müslümanlardansın, sen peygamberin kayınbabasısın, sen müminlerin emirisin, senin şöyle şöyle faziletlerin var. Neden ağlıyorsun dediler. Yaptıklarını bilmiyor musun, senin hizmetlerini bilmeyen mi var? Diyordu ki Hazreti Ömer, cehenneme girmeyeyim yeter. Cehenneme girmeyeyim yeter, bir şey istemiyorum. Cehenneme girmesen bana yeter. Çünkü acaba Allah Azze ve Celle yaptıklarımı kabul etti mi ben bilemem ki. Acaba işin içerisine bir şeyler karıştı mı? Acaba bir yerlerde tökezledim mi? Acaba kalbimin bir yerlerinde bir takım arızalar mı vardı yoksa o ameller işlerken bilemem ki. Kıyamet gününde halim ne olacak bilemem ki. Hazreti Ömer bile ağlıyorsa elbette ki Müslüman olan insan da kıyametten korkar. Fakat Müslümanın korkusu bu şekilde. Acaba amellerim kabul oldu mu o noktadan? Ama kafire gelince bu dünyada yükselmiş olan, kendini yükseltmiş olan, ilahlığını ilan eden, Rabliğini ilan eden, benim dediğim olacak diyen, o kafire gelince onun korkusu bambaşkadır. Onun korkusu bambaşka. Tıpkı cehenneme girip de suallere, tıpkı kabre girip de suallere cevap veremeyen adamın hali gibi. Kişi kabre girer ve kendisine melek gelir ve sorar, men rabbuk? Rabbin kim? Dünyadayken kimin kanunlarına göre yaşıyordun? Kim seni terbiye etmişti? Hangi esaslara göre terbiye edilmiştin? Senin Rabbin kimdi? Ve men nebiyyük, senin peygamberin kim? Sen bir peygambere tabi oldun mu olmadın mı? Yoksa sen ideologlara mı tabi olmuştun? İdeolojiler uyduran zalimlere mi, insanları peşinden sürükleyenlere mi tabi olmuştun? Senin tabi olduğun kim? Ve medinuk, senin dinin neydi? Sen hangi dine tabiydin? İnsanların uydurdukları dine mi yoksa Allah'ın dinine, İslam'a mı tabi olmuştun? Bu sorulara mümin cevap verir. Ama kafire gelince, mümin işte o zaman bu sorulara cevap verdiği zaman, o kabir kendisine cennet bahçesine dönüştürülür. Hadislerde öyle ifade ediliyor. Cennet bahçesine dönüşür. Ve işte onu gördüğü zaman, peygamberin verdiği haberin gerçek olduğunu, her şeyin gerçek olduğunu orada gördüğünde, Allahümme kıymissa, Allahümme kıymissa diye yalvarır. Allah'ım kıyameti kopar. Allah'ım kıyameti kopar, her şey gerçek. Kıyameti kopar ki orada ehlime kavuşayım, aileme kavuşayım, cennetime kavuşayım der. Mümin demek ki o zaman kıyametin kopmasını isteyecek. Ama kafire gelince bu sorulara cevap veremeyecek. Her bir soru sorulduğuna he he le edri der. Bilmiyorum, neden bahsediyorsunuz anlamıyorum der. Rab nedir? Benim Rabbim insanlardı bu dünyadayken. Siz hangi Rab'den bahsediyorsunuz? Sorulara cevap veremediği zaman kendisine öyle bir balyozla vurulur ki iki kulağının ortasına, onun feryadını insan ve cinin dışında bütün mahlukat duyar. Ve işte o zaman anlar ki her şey gerçek. Anlar ki cehennem de haktır. İşte o zaman der ki Allahümme la tuqimi sa'a. Allahümme la tuqimi sa'a. Allah'ım saati getirme. Allah'ım kıyameti koparma. Çünkü burası böyleyse kim bilir kıyamet daha nasıldır? Öyle söyler. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden der ki o günden korkun. O gün öyle bir gün ki hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Allah'ın müsaade ettiklerinin dışında kimse kimseye şefaat edemeyecek. Hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecek. Dolayısıyla o gün adalet gerçekleşecek. Hiç kimseye torpil yapılmayacak. Hiç kimsenin günahları saklanamayacak. Ve Allah Azze ve Celle o günden korkulması gerektiğini bize ifade ediyorsa eğer, demek ki o gün ne kadar dehşetli bir gündür. İnne vaadallahi hak. Çünkü Allah'ın vaadi olan kıyamet haktır. Çünkü kıyamet olmazsa o takdirde adalet yerini bulmaz ki. Adalet nasıl gerçekleşecek söyler misiniz? Kıyamet olmadan adalet nasıl gerçekleşebilir? Bu dünyada herkesin yaptığı yanına kalacak olursa, kafirin, zalimin, haksızın yaptığı yanına kalırsa, o zaman Allah nasıl el-adl sıfatına sahip olabilir? Madem ki el-adl sıfatına sahiptir, adaletli bir Allah'tır, o halde adaleti mutlaka yerine getirmelidir. Ve madem ki bu dünyada adalet yerine gelmiyor, demek ki sonraya bırakılıyor. Eğer sonrasında da adalet yerine gelmezse o zaman nasıl Allah olabilir? Nasıl adaleti sağlamadan nasıl kainatın padişahı olabilir? Her memlekette mahkeme var. Her memlekette hapishane var. Her memlekette takdirname var. Her memleketin mahkemesi var. Dolayısıyla Allah'ın memleketinde nasıl olur da mahkeme olmaz, nasıl olur da hakim olmaz, nasıl olur da cellat olmaz, nasıl olur da hapishane olmaz? Madem ki insanlar bile adaleti sağlamak için bunları yapmışlar, nasıl olur da Allah gerçekleştirmez bunları? Allah'ın vaadi haktır. Hakkın gerçekleşebilmesi için bu lazımdır. Kıyamet gerçekleşmezse eğer, o zaman herkesin yaptığı yanına mı kalacak yani? Kıyamet olmazsa Amerika'ya kim hesap soracak? Kıyamet olmazsa, kıyamet olmadan yeryüzünde bu kadar hırsızlar, bu kadar namussuzlar, bu kadar alçaklar nasıl cezasını çekecek? Kıyamet olmazsa o zaman Allah'ın velileri nerede nasıl mükafat alacak? Şehitler nasıl mükafatını alacak? Peygamberler nasıl mükafatını alacak? Allah için malını verenler, canını verenler, zamanını verenler, enerji verenler, Allah yolunda ölümü göze alanlar, tehditlere kulak asmayanlar, onlar o zaman nasıl mükafatını alacak? Elbette ki bir yer lazım. Bir mücazat yeri lazım. Elbette ki bir yerde ceza verilmeli, yani karşılık verilmeli. Kötünün cezası, iyinin de mükafatının verileceği bir yer olmalı. Hem bu dünya boşuna yaratılmış olamaz ki. Eğer ahiret olmazsa o zaman her şey boşuna demek olur. Halbuki insanlar bir bardağı bile boşuna yapmıyor. Bir bardağı yapan adama sorsanız, bunu neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Şu binayı yapan adama sorsanız, bu binayı neden inşa ettin deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Mutlaka bir gayesi var. Nasıl olur da şu koca kainatı yaratan Allah'ın bir gayesi olmaz? Allah Azza ve Celle biz oyun oynayan çocuk değiliz buyurur. Oyun oynayan çocuk değiliz biz. Demek ki Allah Azza ve Celle oyun oynamıyorsa eğer, bu dünyanın sonunda önemli bir şey olmalı. Eğer önemli bir şey olmazsa bu dünya hayatının sonunda, o zaman oyun olmuş olur. Halbuki Allah biz laib değiliz buyuruyor. Oyun oynayan bir çocuk değiliz. Bu kainatı boşuna yaratmadık. Allah Azze ve Celle bunu defalarca ifade ediyor. O yüzden Allah'ın vaadi hak olmak zorunda. Madem ki Allah vaat ediyor, o halde haktır. Madem ki o böyle olacak diyor, herkes yaptığının karşılığını görecek diyor, o halde o öyle diyorsa öyledir. Toprak olduktan sonra yeniden nasıl dirileceğiz diyenler, topraktan meydana gelmemişler mi acaba? Toprak olduktan sonra mı tekrar dirileceğiz? Ve darabe lene meselen ve nesiye halka. Kendi yaratılışını unuttu da bize misal getirdi Übey İbni Halef gibi kafirler. Yerden bir eski kabirden bir insan kemiği bulmuştu da getirip peygamberimizin önünde toz toprak haline getirmiş ve onu önüne atmıştı. Ya Muhammed demişti, bu mu tekrar dirilecek? Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Dedi ki bu toz toprak olduktan sonra bu mu yeniden dirilecek? Aklınca İlmi konuştuğunu, mantıklı konuştuğunu zannediyordu mantıksız adam. Hayatını değiştirmeyi göze alamadığı için aslında inanmayan adam. Aklı sıra mantıklı konuştuğunu düşünüyordu. Toz toprak olduktan sonra mı yeniden mi diriltileceğiz? Kur'an işte onun yaptığı bu hareketi anlatır Yasin suresinin sonunda. Ve darabe lene meselen, bize bir misal getirdi de kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Bu kemikler toz toprak olduktan sonra mı tekrar dirilecek, kim diriltecek dedi. Allah cevap verdi, kul de ki yuhyihellez enşâhe evvele merra. Evvelu merra, ilk defa kim yarattıysa işte o. Dolayısıyla ilk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Madem ki ilk defa yaratmak zor, o halde ikinciyi yaratmak daha kolay. Birinciyi başarmış da ikinciyi mi başaramayacak? Topraktan her gün ağaçları çıkarmıyor mu? O odunların içerisinden meyveleri çıkarmıyor mu? Gözümüzle görmesek inanır mıydık? Gözünüzle görmeseniz, bilmeseniz şu toprağın içinden çıktı şu elma deselerdi inanır mıydınız? Şu odunun baltayla zor kestiğini, şu odunun ağacın içinden çıktı şu elma armut deselerdi inanır mıydınız? Şu çocuk şu sperimden meydana geldi. Sen şu sperimden meydana geldin deseler bilmeseydiniz inanır mıydınız? Her gün görmeseydiniz inanır mıydınız? Ama bunlar olmuyor mu? İnanılmayacak bu olaylar her gün gerçekleşmiyor mu? Bunlar gerçek değil mi? İşte o yüzden Allah öyle buyurur. İlk defa yaratan yaratacak. Yani sizin için doğru, haklısınız. Sizin için doğru, böyle bir şey mümkün değil. Siz kendinize göre düşünüyorsunuz. Toz toprak olduktan sonra mı tekrar dirileceğiz? Kendinize göre düşünürseniz evet haklısınız, böyle bir şeyi başarmanız mümkün değil. Ama siz Allah Azze ve Celle'yi kendinizle karıştırıyorsunuz. Farkında mısınız? Allah'ı kendiniz gibi görüyorsunuz. Mümkün mü böyle bir şey? Bu nasıl bir laf? Allah için zor diye bir şey var mı? Şu kainata bir bak. Bu kadar varlık sayamazsın bile. Bu kadar varlığı yaratan için zor bir şey vardır diyebilir misin? Bu kadar yaratabilen için zor bir şey yoktur. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle buyurur ki kıyamet haktır. Çünkü onu ben gerçekleştireceğim. Kıyamet haktır. Kıyametin kopması da hak. Tekrar diriliş de hak. Her ikisi de Allah için kolay. Kıyametin kopması aslında ne kadar kolay bir olaydır. Kopmamasına şaşmak lazım. şu dengenin sürekli olarak korunuyor olmasına şaşmak lazım. Yıldızların gelip bize çarpmamasına şaşmak lazım, öyle değil mi? Yüzlerce milyar kere yüzlerce milyar yıldızlar, gezegenler her tarafta, bütün evrende, uzayda. Ama gelip bize çarpmıyorlar. Bir tanesi gelse, bize çarpsa, işte kıyamet o, değil mi? Sularda atomlar var. Bir atomun parçalanmasıyla atom bombası meydana geliyor. Her taraf atomlarla dolu. Bunların patlamamasına şaşmak lazım. H2O'nun belli bir terkibe göre bir araya gelmesine şaşmak lazım. Bu ya o terkip bozuluverse, hidrojen ve oksijen birbirinden ayrılıverse, biri yakıcı, biri yanıcı, bunlar birbirini patlatıverecek. Bunun olmamasına şaşmak lazım. Dolayısıyla kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Kıyametin kopması bir anlık bir mesele. İnsanın kalbinin durması gibi bir anda oluverir. Denge bir anda bozuluverir. Arabayı sürerken bir anda kaza yaptığınız olmuyor mu? Bir anlık mesele. Kaza olmuyorsa Allah kazayı önlüyor. Onun için olmuyor. Kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Tekrar dirilişe gelince, bütün kainata bakıldığı zaman zaten onun çok kolay olduğu görülmektedir. Bütün kainatta bu kadar varlık onun kudretinin sonsuzluğunu göstermektedir. Madem ki kudreti sonsuzdur, o halde onun için zor bir şey olamaz. İnne va'dallahi hak. Fela tagurrannakumul hayatud dunya. Madem ki kıyamet haktır, o halde dünya hayatı sizi aldatmasın ey insanlar. Madem ki hesap haktır, o halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak dünya hayatının aldatma özelliği olduğu üzerinde durur. Sürekli olarak Allah bize her şeyi nereye koymamız gerektiğini öğretmeye çalışır. Her şeyi yerli yerine koymak lazım. Hayatı yerli yerine koymak lazım. Dünyayı yerine oturtmak lazım. Hiçbir şeyi olduğundan daha fazla abartmamak lazım. Dünya hayatını abartmamak lazım. Allah Azze ve Celle o yüzden dünya hayatı sizi aldatmasın buyurur. Demek ki bizi aldatanların içerisinde en evvela dünya hayatı geliyor. Dünya hayatı insanları aldatanların başında geliyor. Birçok garur var. Birçok aldatan var. Allah Azze ve Celle bize ondan bahsedecek. Birçok aldatan var. Onların içerisinde de en çok aldatan dünya hayatı. Çünkü dünya hayatı nefse hitap etmektedir. Ve insanın da en fazla tabi olduğu gerçekte kendisinin nefsidir. Peygamberimizin ifade ettiği gibi sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor, insanların yeryüzünde tapılan mabutların içerisinde, insanların taptığı mabutların içerisinde Allah'tan sonra nefisten daha büyüğü yoktur. Allah'tan başka tapılanların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Ve işte nefis kuvvetli olduğundan dolayı, dünya hayatı da nefse uygun olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle o şekilde ifade eder. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Çünkü nefsinize hitap ediyor. Ama dünya hayatı ve mel hayatü dünya illa meta. Dünya hayatı bir meta'dan ibaret. Bir başka ayette illa laibun ve lehv. Dünya hayatı laib ve lehvden ibaret. Dünya hayatı sadece bir geçimlik ve dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret. Kur'an dünya hayatını böyle ifade eder. Allah Azze ve Celle bize dünya nimetlerini küçük göstermeye çalışıyor. Dünya nimetlerini küçük gösteriyor. Dünya hayatını bizi aldatmaması için. Çünkü dünya hayatını aldanan insan insanca yaşamayacaktır. Ahirete inanmayan adam insan olamayacaktır. İnsanca yaşayabilmek ahirete imanla mümkün olabilir. Yalnızca bütün dünyası bu dünyadan ibaret olan, şehvetinden ve nefsinden başka bir şey düşünmeyen adam insanca yaşaması mümkün değildir. Sadece kendini düşünecek. Sadece ve sadece nefsi arzularını tatmin etmeyi düşünecek. Manevi lezzetlerden bir haber olacak. İnsanlık özelliğini kaybedecek. Dolayısıyla işte Allah Azze ve Celle o yüzden insanı uyarır. Yeryüzünde insan Allah'ın halifesi olarak görevlendirilmiş. Sen Allah'ın halifesi olmakla mükellef iken, yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet kurmakla görevli iken, Allah'ın halifesi olmak, Allah'ın vekili olmak üzere görevlendirilmişken, dünya hayatına dalacak olursan o zaman görevini yerine getiremezsin. Zevk-ü sefa peşinde koşacak olursan, o zaman o vazifeyi yerine getiremezsin. Hem melekleri Allah sana secde ettirmişti. Şerefli bir varlık olarak yaratılmıştın. Söyler misin? Dünya hayatına dalacak olursan nasıl olur da meleklerin secde ettiği bir varlık olarak kalabilirsin? Nasıl olur da o şerefini muhafaza edebilirsin? Mümkün değil. Mümkün değil. Nefse uyduğu zaman insan şerefini kaybedecektir. O şerefini muhafaza edebilmesi artık mümkün olmayacaktır. Neden Kur'an sürekli olarak dünya hayatının basit olduğunu ifade eder? Dünya nimetleri içerisinde en önemlilerini sayar. İnsanların peşinden koştuğu en önemli nimetleri sayar ve sonra bunlar boş işlerdir der. Zuyyine linnâsi hubbu şehvâti minen nisâi vel benîn. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. İnsanlara hoş gösterildi. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler. Hayvanlar, ziraatçılık, atlar, Mercedesler, villalar. İnsanlara hoş gösterildi. Ama bütün bunlar meta'ul hayatid dünyadır. Dünya hayatının basit meta'ıdır, başka bir şey değil. Sadece bu dünyada geçimlik olarak verilmiştir. Asıl varılacak olan yer vallahu inda husnul me'ab. Asıl varacağınız yer ise Allah katındadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bütün bunları sayar ve bunların hepsinin boş işler olduğunu söyler. Bunlar sadece dünya hayatının geçimliği, dünyada yaşayabilmeniz için verilmiş olan şeyler. Tapasınız diye verilmemiş. Dünyada yaşayasınız diye verilmiş. Onlara aşık olasınız, peşinden gidersiniz diye verilmemiş. İslam'a göre dünya hayatının dışında bir hayat var. İslam'a göre hayat dünya hayatından ibaret değil. Asıl hayat ahiret hayatı, ebedi olan o dünya hayatı fani. Görüyorsunuz dünya hayatı fani ve de basit. Dolayısıyla çocukların oyununa benziyor. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle laib ve lehv ifadesini kullanıyor En'am suresinde. Dünya hayatı ve mel hayatü dünya illa laibun ve lehv. Dünya hayatı işte bu, oyun ve eğlence. Neden oyun ve eğlence diye ifade buyurulmuş? Çünkü oyun ve eğlence de kısadır. İşte o yüzden Allah dünya hayatına öyle isim koymuştur. Öyle sıfatlandırmıştır. Nasıl ki oyun ve eğlence kısadır, dünya hayatı da öyle yani. Aldanmayın. Ve aynı zamanda oyun ve eğlencenin ekseriyetle içinde veya sonunda kötü hadiseler gerçekleşir. Bir futbol oyunu oynasanız illa bir yerinde bir kavga olur. Allah Azze ve Celle dünya hayatını ona benzetiyor. Yani sizin şu taptığınız şu dünya aslında güzel bir yer değil, kavgası bitmeyen bir mekan. Oyun gibi daima kavga, daima gürültü, daima huzursuzluk. Oyun da öyle değil mi? Hem dünya hayatı neden oyuna, eğlenceye benzetilmiştir? Çocuklar oyun oynarlar, işte o yüzden çocuk olmayın deniliyor. Büyük adam olanlar dünyaya dalmazlar, dünyayı hakir görür, dünya nimetlerini de çok büyütmezler. Sadece ve sadece bu dünyada geçimlik olarak verildiğini bilirler. Koymaları gereken yere koyarlar her şeyi. İslam'a göre dünya nimetleri basit ama dünya hayatını değerlendirmek önemli. Bu şuna benzer. Önünüzde bir uçurum, karşı tarafta bir saray. Altından, elmastan, yakuttan, zebercetten bir saray. Öyle bir saray ki içinde yok yok. Hizmetçiler, huriler içerisinde. Aklınıza gelmedik nimetler. Fakat bir uçurum var önünüzde. Karşı tarafa geçmeniz mümkün olmuyor. İşte bir bakıyorsunuz ki orada bir köprü var. Kötü bir köprü. Asma bir köprü. Tahtadan yapılmış. Tahtaları çıkmış. Çivileri çıkmış. Kırık dökük. Adi bir köprü. Ama o köprüyle ancak karşıya geçebilirsiniz. Onun dışında karşıya geçebilmeniz mümkün değil. Dünya hayatı işte o köprü gibi. Dünya hayatından geçmeden ahirete gitmek mümkün değil. Cennete ulaşabilmek, o saraya girebilmek mümkün değil. O köprüden geçmek zorundayız. Ve işte o köprüye giren adam, o köprünün çirkinliğini, basitliğini anlamayıp da ona dalacak olursa, ne güzel bir köprüymüş diyecek olursa, şu tahta ne güzel bir tahtaymış diyecek olursa, o kırık dökük tahtayı bir şey zannederse, o paslanmış çivileri bir şey zanneder de karşıdaki sarayı unutacak olursa, ahmak değil de nedir? Sen o saraya gitmek için bu köprüye çıkmıştın, unuttun mu? Hedefin saraydı. Ama sen sarayı terk ettin, unuttun. O köprünün kırık çıkık tahtalarına baktın, çivilerine baktın, ona daldın. Yazıklar olsun. İşte İslam'a göre dünya hayatı böyle bir şey. Dünya hayatındaki nimetler, o nimetler İslam'a göre önemsenmemesi gerekiyor. Dünya hayatının basitliğini anladığınız zaman, İslam aleminden bu gerçek anlaşıldığı asırlarda intihar hadiseleri hemen hemen hiç olmuyordu. Ne zaman ki bu gerçek unutuldu, özellikle dünya perest toplumlarda, bizden daha beş beter olan, dünya perestlikte daha ileriye gitmiş olan toplumlarda, daha zengin olan hem de, o toplumlarda intihar hadiselerinin çok olduğunu görmüyor musunuz? İntihar hadiselerine bakanlar, İnsanların dünyayı sevmediğini zanneder. İntihar edenlerin dünyayı sevmediği için intihar ettiğini zanneder. Hayır, gerçek o değil. Gerçek şudur ki intiharın gerçek sebebi insanın dünyaya tapmasıdır. Ve o çok tapmış olduğu o dünyaya ulaşamamasıdır. O taptığı nimetler, o taptığı dünyaya ulaşamayınca bunalım geçirmektedir. Eğer o dünyayı küçük görseydi, o zaman bunalım geçirmeyecekti. Dünyayı koyması gereken yere koyabilseydi, Kur'an'ın dediği itikada sahip olabilseydi, Kur'an bizi bu şekilde dünya hayatının layıp ve lehev olduğunu bize öğretirken, dünya hayatının bizi aldatmaması gerektiğini bize öğretirken, aynı zamanda bize huzurlu olmanın da yolunu göstermiş oluyor. Huzurlu olmanın yolu dünya nimetlerini büyütmemek, dünya nimetlerini küçük görmek, ahirete iman etmek, ahirete göre kendini hazırlamak, huzurun, mutluluğun yolu budur. Çünkü bu dünyada insanların büyük bir ekseriyeti istediklerine ulaşamayacaklar, bu bir gerçek. Dolayısıyla o zaman mutsuz olacaklar. Mutsuz olmamaları için Allah Azze ve Celle işte böyle bir yol gösteriyor. Dünya hayatının basitliğini öğretiyor. Ahirete hazırlanın buyuruyor. Aksi halde ahireti de kaybedeceksin, dünyayı da kaybedeceksin. Dünyada da mutlu olamayacaksın, huzura eremeyeceksin. İşte o yüzden dünyaya tapan milletlerde zengin olmalarına rağmen intihar hadiseleri çok olmaktadır. Allah Azze ve Celle bize neyi nereye koymamız gerektiğini öğretir. Her şeyi yerli yerine koyar. Allah bize böylece bir mizan kazandırır. Elle tatgav fil mizan. Sakın o mizanda haddi aşmayın. Mizanı bozmayın, dengeyi bozmayın. Ölçüyü taşmayın, ölçüde haddi aşmayın. Allah dünyaya nasıl bakmanız gerektiğini öğretiyorsa, o şekilde bakın, kendi kafanıza göre bir dünya hayatı uydurmayın. Allah'ın bakın dediği şekilde bakın. Ne kadar değer vermen gerekiyorsa o kadar değer ver. Aksi halde mutlu da olamayacaksın. Allah Azze ve Celle dünya hayatına dalmayın der. Çünkü dünya hayatı basittir ve fanidir. Geçicidir. Nasıl ki oyun biter ve insan oyun bittiği zaman da bir çeşit üzüntü duyar. Aynen öyle yani, dünya hayatı da öyle, sonunda bitecek. Ve biteceği zaman, öleceğiniz zaman mutsuzluk duyacaksınız. Ölürken mutsuz olacaksınız. O yönden de oyuna benzemektedir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle dünya hayatının basitliğini anlatırken ahiretin ise önemli olduğunu bize öğretir. Çünkü ahiret hayatı, manevi lezzetler, bu dünyadaki manevi lezzetler ve ahiret çok daha değerlidir. Çok daha değerli manevi lezzetler, onların süresi yoktur. 50 sene evvel bir şey yapsa insan, kendisini mutlu edecek olan manevi lezzet kendisine verecek olan bir hayırlı amel işlese, bir fakire mesela iyilik yapmış olsa 50 sene onun tadını damağında hisseder. 50 sene evvel yapmış olduğu hayırlı ameli 50 sene hatırladıkça hep mutluluk hisseder. Ama o lezzetlere gelince, dünyanın lezzetlerine, maddi lezzetlere gelince her hatırladığınız zaman mutsuzluk hissedersiniz. Çünkü artık o lezzetler elinizde değildir. O lezzeti kaybetmişsiniz ya hani, o yüzden mutsuzluk hissedersiniz. İşte onun için insana Allah Azze ve Celle böyle bir bakış kazandırır. Bu bakışı kazanmayanlar dünyaya tapacaklardır. Dünyaya tapınca Allah'ın istediği ve medeni bir insan olamayacaklardır. Onlar için her şey meşru olacaktır. Dünya nimetlerini ele geçirebilmek için her şeyi meşru görecektir. Artık onun gözünde haram diye bir şey olmayacaktır. Onun gözünde zulüm helal olacaktır. Şu anda nasıl ki Amerika'nın gözünde bütün dünyayı ele geçirmek, bütün dünyayı sömürmek helal olduğu gibi, bütün emperyalistler böyle değil mi? Dünya perest olanlar emperyalist olmayı da doğru göreceklerdir. Zalim olmayı, milletleri sömürmeyi doğru göreceklerdir. Milleti sömürebilmek için, başka milletleri sömürebilmek için onların dinini, imanını bozmayı da doğru göreceklerdir. Çünkü başka türlü sömüremeyeceklerdir. Sömürebilmek için onları dinlerinden uzaklaştırmaları gerektiğini bilmektedirler. Dolayısıyla dünya perestlik insan emperyalist de yapmaktadır. İşte Allah Azze ve Celle bu ayetleriyle medeni bir insan meydana getiriyor. Dünya nimetlerini küçük gören, manevi lezzetleri önemli gören, şerefli yaşamayı önemli gören bir insan tipi meydana getiriyor. Dünya hayatını önemseyenler, dünya hayatındaki nimetleri önemseyenler, o nimetleri ele geçiremedikleri zaman mutsuz olacaklar. O nimetleri ellerine geçirdikleri zaman da Firavun olacaklar, Karun olacaklar. Çünkü o çok önem verdikleri dünyayı ele geçirmişlerdir nasılsa. Zaten bütün hedefleri ondan ibaretti. O zaman işte o dünya perest güç ve kuvveti eline geçirdiği zaman bir Firavun kesilir. Bir Karun kesilir. Yahut da o dünya perest güç ve kuvveti eline geçiremediği zaman da bunalım geçirir ve intihar eder. Ama mümine gelince, mümin o dünya nimetlerini eline geçirse bile, dünya nimetlerini basit gördüğü için hiçbir zaman Firavun kesilmez, Karun olmaz. O dünya nimetlerine ulaşamadığı zaman da hiçbir zaman bunalım geçirmez, intihar etmez. Çünkü dünyayı koyması gereken yere koymuştur. İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Çünkü insanlar ekseriyetle aldatan dünya hayatıdır. Çünkü dünya hayatı peşindir. Ahiretle ilgili olanlar vadeli olduğu için salih ameller ahirette karşılığını göreceği salih ameller. Onlar vadeli olduğundan insanlar ona çok temayül göstermezler. Dünya nimetlerine daha çok temayül gösterirler. Çünkü insan peşine meraklıdır. Onun için insan ahiret nimetlerini peşin gibi görebilecek hale gelmeli. Kesin olarak iman etmeli. Dünya hayatından insanın kendini kurtarabilmesi, şerefli bir varlık olarak yaşayabilmesi, yönünü ahirete çevirebilmesiyle mümkündür. Bu da ahirete kuvvetle imanla mümkündür. Ahirete kuvvetle iman etmeyen adam dünya hayatına dalmaktan kendisini kurtaramayacaktır. Yaptığı amellerin karşılığını alacağından %100 emin olmayan adam yakin mertebesinde ahirete iman etmemiş olan adam kendisini dünya perestlikten kurtaramayacaktır. Allah için gel şunu yap deseler yapamayacaktır. Para için yapacaktır ama Allah için yapamayacaktır. Çünkü nasılsa çalıştığı zaman karşılığını alacağını bilmektedir. Ay sonunda aylığını alacağını bilmektedir. O yüzden sabahlara kadar bekçilik yapabilir. Kış demez, yaz demez, çalışır. Çünkü sonunda aylığını alacağını bilmektedir. Aynı şekilde eğer ahirete iman etmiş olsaydı, Allah Azze ve Celle'nin kendisine her yaptığını karşılığını vereceğinden bu kadar emin olsaydı, neden patrona güveniyorsun da Allah'a güvenmiyorsun? Patron senin ücretini verecek de Allah vermeyecek öyle mi? Patron sözünde duruyor da Allah durmayacak öyle mi? Yazıklar olsun. İlmel yakin, aynel yakin iman etmeyene yazıklar olsun. Nasıl olur da Allah Azze ve Celle vermez? Patron veriyor da Allah nasıl vermez? Eğer insan ahirete kuvvetle iman etmeyecek olursa, o zaman ahiretle ilgili meselelerde tembel olacaktır. Korkak olacaktır. Yapması gerekeni yapmayacaktır. Ama ahirete yakin ile iman ettiği zaman artık Allah yolunda malını vermek de kolay olacak. Canını vermek de kolay olacak. Her türlü tehdide karşı devam etmek de kolay olacaktır. Çünkü bir defa öleceğine inanmıştır. Bir defa öleceğiz. Bir tane ecelimiz var, iki tane ecel yok. Dünya hayatı da basittir, fanidir, geçicidir, çocukların önem vereceği bir şeydir. Madem ki layıptır, lehvdir, o halde çocuklara layıktır. Bırakın çocuk gibi olanlar o dünya nimetleriyle oynayıp dursunlar. Siz büyük adam olun, büyük lezzetler peşinde olun. Küçük lezzetler peşinde olmayın. O küçük lezzetler konusunda hayvanlar insanlardan daha önde gidiyor. Hayvanlar insanlardan daha çok yiyor. Deve kadar insanın yemesi mümkün mü? Bir ayı kadar insanın yemesi mümkün mü? Bir at kadar yemesi mümkün mü? Bir serçe kadar, bir horoz kadar cinsi münasebette bulunabilmesi mümkün mü? Bir hayvan kadar kışın soğukta yaşayabilmesi mümkün mü? Bu noktalarda hayvanlar insanlardan daha üstün yaratılmış. Hakikatte bu dünya hayatı insana uygun değil. Hakikatte bu dünya için yaratılmış olamaz. İnsan denen üstün varlık bu dünya için yaratılmış olamaz. Çünkü bu dünyada huzursuzluk, haksızlık, zulüm, hastalık, her türlü bela her gün olmaktadır. İnsan hayvandan bile daha mutsuzdur. Hayvan dünü hatırlamaz, yarını zaten düşünmez. Hayvan anı yaşar, insan ise dünü hatırlıyor. Dün arkadan hançerlenmişse onu hatırlıyor, tekrar acı çekiyor. Yarını düşünüyor, istikbal kaygısı içerisinde bulunuyor. Hayvan insandan daha mutlu. Fare lağımda yaşıyor ama insandan daha mutlu. Solucan toprakta yaşıyor ama insandan daha mutlu. Ağaç insandan daha mutlu. O halde insan bu dünya için yaratılmış olamaz. Bu dünya insan denilen üstün varlığa uygun değil. Dolayısıyla insan başka bir alem için yaratılmış. Hayvanlar bu dünyada insandan daha rahat. Onların eve ihtiyacı yok. Onların çok çalışmaya ihtiyacı yok. Kuş sabahleyin yuvasından çıkar, akşamleyin karnı tok olarak yuvasına döner. İnsan gibi çalışmaz. İnsan kadar dert etmez. İnsan kadar bir şeyler biriktirmeye ihtiyacı duymaz. Ama insana gelince çok çalışmak zorunda. Hayvandan daha fazla dert eder her şeyi. Hayvandan daha fazla hasta olur. Hayvandan daha fazla yeryüzünde musibetler insanı bulur. Afetler insana gelir. Hayvandan daha mutsuzdur. Hayvandan daha zor bir hayat yaşar. Her şeyi mesele eder. Demek ki bu dünya hayatı insanın büyüteceği bir hayat değil. Bu dünya hayatına aldanan akıllı sayılabilir mi bunlara göre? Allah Azze ve Celle bu kadar ikaz ettiği halde hala dünya hayatını çok önemseyenler, ahiret hayatını bu kadar önemsemeyenler, sonra da ahirete iman ettin mi diye sorsanız evet ettim diyenler, gel şunu yapalım Allah için dediğiniz zaman vaktim yok diyenler, hani ahirete iman etmiştin, haydi gel şunu yapalım Allah için, ya korkusundan ya tembelliğinden ya cimriliğinden bir sebepten dolayı uzak duranlar, sonra da Allah'a ve ahirete iman ettim diyenler ne kadar gerçek konuşuyorlar. Ne kadar dürüst sayılırlar. Allah'ı seviyor musun deseniz evet der. Ahirete iman ettin mi deseniz evet der. Peki gel Allah için şunu yapalım desen bir şeyler bahane etmeye başlar. Hani ahirete iman etmiştin, verdiğinin yaptığının her şeyinin karşılığını Allah'ın vereceğine hani iman etmiştin? Demek ki iman etmemişsin. Maaş alacağı zaman sabaha kadar nöbet bekleyenler, maaş almayacağı zaman iki gün Allah için sabahlara kadar çalışmayı göze alamayanlar, bunlar nasıl olur da Allah'a ve ahirete iman ettim diyebilirler? Nasıl olur da her yaptığımın karşılığını Allah'ın vereceğine iman ediyorum diyebilirler? Böyle bir şey söylerken ne kadar dürüst sayılırlar. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Şu dünya hayatı sizi aldatmasın ey insanlar. Peki o zaman ruhban mı olalım ey Rabbim? Dünyaya dalmayalım derken, dünya sizi aldatmasın ey insanlar derken Rabbimiz neyi kastediyor? Ruhban olalım, rahip olalım, onu mu istiyor bizden? Elbette ki hayır. İslam hayata hükmetmek için gelmiş olan bir dindir. Hayatın dışına çıkarak takva olmayı öğreten bir din değildir. Hristiyanlık takva olmanın yolu olarak hayatın dışına çıkmayı gerekli gördü. Hayatın dışına çıkmadan takva olmanın mümkün olmadığını iddia etti. Dağlarda, mağaralarda evlenmeden, doğru düzgün yemeden, içmeden, yıkanmadan yaşamak gerektiğini iddia etti. İslam bunu kabul etmez. Allah Resulü buyurdu ki, ruhbanlık İslam'da kaldırılmıştır. Bizim ruhbanlığımız cihattır. Yeryüzünde Allah için koştururken, cihada giderken ruhbanlar gibi bazen aç kalırız, uykusuz kalırız, yıkanamayız, toz toprak içinde kalırız. Ama bizimkisi gerçek bir şeydir, suni değildir. Allah yolunda bir hizmet yaparken bunlar başımıza gelir. Suni olarak değil. Kendimizi bir yere hapsederek değil, mağaralara çekilerek değil, Allah'a hizmet ederken ruhbanlık, İslam'ın öngördüğü ruhbanlık böyle bir şey. Faaliyet yapmak yani, belki bu faaliyeti yaparken bazen aç kalmak, uykusuz kalmak, İslam'ın kabul edebileceği bu. Dünya hayatı sizi aldatmasın derken bir kenara çekilin, çalışmayın denilmiyor. Dünya perest olmayın deniliyor. Her akıllı insan bunun ikisinin farkını anlayabilir. Bir kısım insanlar dünya hayatına dalmayacağım derken hakikatte tembelliğini saklamak isteyenler, hakikatte tembelliğini saklamak istiyor. Çalışmak istemiyor canı. Fakat bunun sanki Allah'tan olduğunu iddia ediyor. Sanki dünyayı sevmiyormuş da ahireti çok seviyormuş da o yüzdenmiş gibi konuşuyor. Hakikatte tembelin ta kendisidir. Bir kısmı böyle. Tembelliğini saklamak için dünya hayatına önem vermiyorum der. Bir kısmına gelince onlar da dünya perestliklerini saklamak için İslam'da ruhbanlık kaldırılmıştır kardeşim çalışmalıyız der. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmalıyız der. Yalan söyler. Hakikatte dünya perestin ta kendisidir. Herkes kendince bir şeyler söyleyebilir. Allah Azze ve Celle'nin dediği doğrudur. Dünya perest olma. Ama dünyadan ele tek çekenlerden de olma. Kur'an buyurur ki dünyadan da nasibini unutma. Dünya peres olmayacaksın ama dünyadan nasibini de unutmayacaksın. Bileceksin ki dünya lahib ve lehevdir o kadar. Büyütmeyeceksin. Dünya nimetlerine ulaştığın zaman şımarmayacaksın. Şükredeceksin. Dünya nimetlerine erişemediğin zaman da bunalım geçirmeyeceksin. Yine hamd edeceksin, şükredeceksin. Çünkü dünyayı koyman gereken yere koymayı öğrenmişsin. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dünya hayatı sizi aldatmasın dedikten sonra aynı zamanda Allah Azze ve Celle bir de çok önemli başka bir meseleye temas eder. Yalnızca dünya hayatı sizi aldatmıyor ey insanlar. Bir de el-garur sizi aldatıyor. Aldatanlar sizi Allah ile aldatıyor. Onlar da sizi aldatamasınlar. Sizi Allah'la aldatanlar da sizi aldatamasın. وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ Allah ile. Allah ile. Sizi Allah ile aldatmaya kalkanlar olacak. Onlar da sizi aldatamasınlar. El-garur şeytan da olabilir. El-garur nefis de olabilir, mal da olabilir. Herkesin bir garuru var. Kiminin garuru dünya malı, kimini aldatan makam, kimini aldatan kadın, kimini aldatan nefsi, kimini aldatan şeytanı. Herkesin bir garuru var. Herkes düşünmeli. Ben en çok ne aldatıyor? Benim garurum acaba, en kuvvetli garurum acaba nedir? Gurur deriz hani biz. Gururlu adam derken kibri kastederiz. Garur ve gurur aldanmak. Garur aldatan. Gurur da aldanmak. Allah Azze ve Celle bize o kelimeyi kullanıyor. Gururlu insan dediğimiz zaman hakikatte kastetmemiz gereken aldanmış adam yani. Dünya malına aldanmış da kendini bir şey zannetmiş. Makama aldanmış da kendini bir şey zannetmiş, gururlanmış diyoruz biz. Yani ona aldanmış olan insan demek istiyoruz. Onu demek istemeliyiz ya da. Gurur derken aslında kastedilmesi gereken bu. Allah Azze ve Celle el-garur sizi aldatmasın buyurur. Ama şeytan, ama nefis, ama her neyse herkesin bir garuru var. Herkesin bir İsmail'i olduğu gibi. Kesmesi gereken bir İsmail'i olduğu gibi. Herkesin bir garuru var. Düşünmek lazım. Acaba benim üzerimde en tesirli olan ne? Acaba beni en çok aldatan ne? Kadın mı? Mal mı? Mülk mü? Makam mı? Acaba benim üzerimde en çok tesiri olan nedir? En zayıf noktam acaba hangisidir? Düşünmesi lazım. Herkes kendi garurunu tespit etmeli. Daha evvelki hayatımıza bakarak tespit edebiliriz. Geçmişte bizi ne aldatmıştı? Şöyle bir bakalım. Geçmişte bizi ne aldattıysa gelecekte de bizim büyük ihtimalle o aldatacaktır. Geçmişte hangi noktada imtihanı kaybettiysek, hangi noktamız zayıfsa gelecekte de büyük ihtimalle oradan darbe yiyeceğiz. Oradan aldatılacağız. Allah Azze ve Celle En'am suresinde de buyurur. Şeytanlardan ve insanlardan, cinlerden ve insanlardan, şeyatinel ins vel cin, ins ve cin nev'inden şeytanlardan bahseder. Ebu Zer sordu ya Resulallah insanlardan da şeytan var mı? Hadi cinlerden tamam da insanlardan da var mı? Evet dedi peygamberimiz insanlardan da. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ İnsanların göğüslerine fısıldar, kalplerine fısıldar cinlerden ve insanlardan böyle vesves olanlar yok mu? Bunlar hep vesvese verdiler. Bunlar hep yaldızlı sözler söylediler. يُوهُنَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُهْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Onlardan kimi kimine زُهْرُفَ الْقَوْلِ ile birbirlerini aldatırlar, yaldızlı sözler söylerler. Yaldızlı sözlerle aldatırlar o garur olanlar, ama ins ama cin nevinden olan şeytanlar, onlar bu şekilde yaldızlı sözlerle zuhrufel kavl ile aldatırlar ve sizi Allah ile aldatanlar olacaktır. Dikkat edin deniliyor. Allah ile de aldatanlar olacak. Bazıları kadın ile aldatacak. Her balığa göre bir yem hazırlıyorlar. Her balığa göre bir olta hazırlıyorlar. Her balığın avlanma mevsimi var. Mevsimini biliyorlar zalimler. Her balığa göre bir usta var. Normal bir balıkçı balinayı avlayabilir mi? Her balığa göre bir usta var. Her balığa göre bir yem var. Her balığa göre bir olta var. Hazırlamışlar. Ve o şekilde avlamak istiyorlar. Allah Azze ve Celle de bizi dünyaya imtihana göndermiş. Bunlarla mücadele ede ede yükseleceksin. Başka çaren yok. Bunlarla mücadele etmeden yükselemezsin. Allah böyle murad etti. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Her türlü imtihana sokacağız. Dolayısıyla Allah'ın muradı bu. Sen imtihanlardan rahatsız olabilirsin. O senin muradın. İmtihan olmasını istemiyor olabilirsin. O senin düşüncen. Allah ise öyle istemiyor. Allah Azze ve Celle seni imtihan etmek istiyor. İtiraz edebilir misin? Değiştirebilir misin? Dolayısıyla Allah sana aslında makam vermek istiyor. Seni yükseltmek istiyor. Cennetin bedava olmadığını hala anlamadın mı? Meşakkat içinde yaşayacaksın. İmtihandan imtihana gireceksin. Geceleyin bile imtihana sokulacaksın. Gözün açar açmaz imtihan başlayacak. Namaz kılarken bile imtihanda olacaksın. Her vakit imtihanda olacaksın. Ve Allah Azze ve Celle sizi aldatmasın dünya hayatı, sizi aldatmasın garur, amma mal, amma şeytan, amma nefis, amma çevrenizdeki insanlar, insanları özellikle ve öncelikle aldatan nefsi olduğu için evvela Allah dünya hayatını söyledi. Çünkü dünya hayatı nefse hitap etmektedir. O yüzden insanlar dünya perest olurlar, çünkü nefislerine tabidirler. Nefislerine meraklı oldukları için, nefsi arzularına çok meraklı oldukları için dünyaya meyillidirler. O yüzden Allah Azze ve Celle birinci olarak onu söyledi. Ondan sonra da sizi diğer garur olanlar, ama şeytan, ama çevrenizdekiler, insan nevinden olanlar, şeyatin el ins vel cin, sizi aldatmasın buyurur. Nasıl ki şeytan öyle demedi mi, hani hatırlayın. Allah onu cennetinden kovduğu zaman dedi ya, ya Rabbi bana mühlet ver, enzirni ile yevmi yub'asun. Bana kıyamete kadar mühlet ver. Ben bu insanlara soldan sağdan geleceğim, önden arkadan geleceğim, dört taraftan saldıracağım ve mutlaka kandıracağım. İlla ibadekel muhlasin. Ancak senin muhles, senin tarafından ihlası erdirilmiş olan kulların hariç onlara gücüm yetmeyecek. Dört taraftan saldıracağını bize Kur'an haber veriyor. İşte o saldırdığı noktalardan en tehlikelisi. Soldan gelir, haramlara teşvik eder, kandırabilirse kandırır. Ama onu anlamak kolaydır. İnsan anlar, bu duygular şeytandandır der, vazgeçebilir. sonra önden gelir, önündeki günlerden gelir veya onunla başaramazsa ahiretten, önündeki günlerden şüphe ettiremezse veya istikbal kaygısına düşüremezse arkadan gelir. Senin geçmişte şöyle şöyle hizmetlerin vardı der. Yani sen zaten kurtulmuş bir insansın demeye getirir. Senin atan şöyleydi, Osmanlı böyleydi, sen falan adamın torunusun der. Arkadan gelir, bir şekilde aldatmaya çalışır. Bunlarla başaramayacak olursa o zaman en son silahını kullanır, sağdan gelir, Allah'la aldatır. Nasıl olur bu? Allah ile aldatmak nasıl olur? Kimini zikirle aldatır, zikrini çek, başka bir şeye karışma der. O zikir onun için bir garur olur. Başka görevlerin hatırlamasına engel olur. Kur'an'ın mesajını anlamasına engel olur. Kur'an okumasına engel olur. Bu dünyaya niye geldiğini düşünmesine engel olur. O artık onun için bir garurdur. Halbuki zikir ne güzel bir şeydir. Kur'an Allah'a zikredin der. Hem de çokça zikredin buyurur. Ama bakın görüyor musunuz? Yanlış bir anlayış sonucunda o güzelim zikir. Ayaktayken, otururken, yanımız üzerinde yatarken yapmamız gereken o zikir nasıl oluyor da bir garura dönüyor, dönüşüyor, anladınız mı? Allah Azze ve Celle bizi o garura karşı ikaz ediyor. Öyle garurlar var ki, Allah ile öyle aldatanlar var ki, o dini bilgisini kafirlerin lehinde kullanan hocalar, öyle hocalar var ki, hakikatleri konuşmayan, Kur'an'ın sadece bir kısmını konuşup, içinde bulunmuş olduğu düzenin istemediği meselelere temas etmeyen, Kur'an'ın mesajlarını kapatan, örten, insanları bu şekilde Allah ile aldatan, Kur'an'ın bir kısmını anlatıp bir kısmını anlatmayarak, insanları uyutan, Allah ile aldatanlar, İşte Kur'an bizi onlar konusunda da uyarıyor bu şekilde. Bakıyorsunuz, birileri sadece zikir diyor, başka bir şeye karışmayacaksın kardeşim diyor. Birileri ılımlı Müslüman oluyor. Amerika'nın istediği Müslüman. Onların kitabında kafirle mücadele yok. Onların kitabında namazını kılıyorsan mesele kalmıyor. Onların kitabında başını örtüyorsan mesele kalmıyor. Allah hakim olmuş olmamış onlar için fark etmiyor. Diğer haramlar yeryüzünde yayılmış yayılmamış onlar için önemi yok. Allah ile aldanmış olanlar, eğer birilerine mesela sadece ve sadece Kur'an okumayı öğretiyorsa, Elif B'yi öğretiyorsa, Kur'an'ın mesajını öğretmiyorsa, madem ki dünya Allah'ındır, bu dünyada Allah'ın dediği olmalıdır mesajını vermiyorsa, La ilahe illallah'ı öğretmiyorsa, sadece Elif B'yi öğretiyorsa, E, İ, Ü demeyi öğretiyorsa, B, B, B demeyi öğretiyorsa, bunlar insanları Allah'la aldatmış olmaktadır. Yalnızca zikretmeyi öğretiyorsa Allah'la aldatıyordur. Ama bilerek ama bilmeyerek. Şöyle bir bakın. Eğer birileri insanlara İslam'ı öğretmiyor, İslam'ı öğretecek müesseseler meydana getirmiyor, hocalar yetiştirmiyorsa, bir İslami hareket, bir İslami grup, bir İslami cemaat eğer İslam'ı öğretecek medreseler, okullar yani kurmuyorsa, bunun mücadelesi içerisinde değilse, Kur'an'ın bütün meselelerini talebelerine öğretmiyorsa ve o talebelerine bu mesajı bütün dünyaya taşıyın demiyorsa, sadece ve sadece onlara namazı ve ahlakı öğretiyorsa, ondan sonra onlara itaati öğretiyorsa, din bu kadar ve bize itaat edin diyorsa, bunun ötesine bakmayın, kulağınızı kapatın diyorsa, başkalarıyla görüşmeyin, onlara selam vermeyin, onlarla komşu olmayın diyorsa, komşuysanız bile selamlaşmayın, uzak durun diyorsa, Allah ile aldattıklarından neden şüphelenmiyorlar acaba? Neden Kur'an'ın hakikatini, bütün meseleleri anlatmayanlardan neden şüphe etmeyecekmişim? Neden şüphe etmeyecekmişim? Dini sadece zikir olarak yahut ibadet olarak yahut da edep olarak, ahlak olarak, adab kuralları olarak anlatıyorlarsa, ondan sonra da o gücü, o kuvveti başkalarının istediği doğrultuda kullanıyorlarsa, başkalarının projeleri içerisinde yer alıyorlarsa, neden bu durumdan rahatsız olmayacak, şüphe etmeyecekmişim? Allah ile aldatma diye bir şey yok mu? İşte Kur'an söylüyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi garur Allah ile aldatmasın. O aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Kur'an'ın mevcut sistemlere dokunmayan bölümlerini ele alıp namazı, orucu konuşup da Allah'ın diğer mesajları üzerinde durmayanlar ya korkaktırlar ya da Allah ile aldatanlardırlar. Böyle bir strateji olamaz. Böyle bir siyaset doğru olamaz. Allah'ın hiçbir peygamberi böyle bir siyaset ve strateji izlemedi. Bütün peygamberler hakikatleri ortaya koydular. Dolayısıyla onun dışında bir siyaseti kabul edemeyiz. Allah Azze ve Celle son ayetinde اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَى Allah katındadır o kıyametin saatinin bilmek. Ona mahsus bir ilimdir. Burada Allah Azze ve Celle 5 tane bilinmezi söyleyecek. Mefatihul gayb denilen Allah Resulü'nün öyle ifade ettiği 5 bilinmez, 5 anahtar ya da 5 kilit manasında hadiste her ne kadar mefatih kelimesi geçiyorsa da gaybın anahtarları diyorsa da kilidi kastetmiş oluyor. 5 tane bilinmez. 5 tane demek değil tabii bunun manası. Bilinmeyenlerin içerisinde en önemlileri, en temel olanlar, diğerleri de bunlara bağlı. Allah Azze ve Celle bize onlardan misaller verecek. En önemli bilinmezler, insanın haddini bilebilmesi için, her şeyi bilemeyeceğini anlayabilmesi için bunlar insandan saklandı. Bu bilinmez olan şeyler kıyametin saati gibi mesela. Ve daha sonra söyleyeceğimiz diğer şeyler, bunların insandan saklanması, insanın gayb konusunda bilgisiz bırakılması, insana az bir ilmin verilmiş olması, insanın haddini bilmesi içindir. Ve aynı zamanda bunların bir kısmını bilmesi insanı huzursuz ederdi. Mesela daha sonra geleceği gibi nerede öleceğini bilmesi, ne zaman öleceğini bilmesi insanı mutsuz ederdi. O yüzden Allah Azze ve Celle insana bunları bildirmiyor. O bilinmezlerin önünde insan duruyor ve haddini biliyor. Ve hiçbir şeyi bilemeyeceğini anlıyor. Bunlara hiçbir şekilde dokunamayacağını anlıyor. Ve kendisi ne kadar ilimde ilerlerse ilerlesin, daima gaybı bilen bir zata muhtaç olduğunu anlasın diye. Cibril aleyhisselam bir seferinde insan kılığında geldi. Üzerinde bembeyaz bir elbise vardı. Kimse onu tanımıyordu. Geldi Medine'de Efendimiz mescitteyken, oturdu dizini onun dizlerine dayadı. Ehbirni anil İslam dedi. Haber et bana İslam'dan, İslam nedir? Efendimiz bizim İslam'ın şartları olarak çocukken camilerde öğrendiğimiz o 5 maddeyi söyledi. Her ne kadar şurut-ül İslam değilse de bunlar. Her neyse işte o şekilde isimlendirildi. Elbette ki İslam'ın şartları sadece bunlardan ibaret değil. Ve bunlara zaten bu hadiste de İslam'ın şartları da denilmemiştir. Cibril aleyhisselam, insan kılığında gelmiş olan Cibril, اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ dedi. An شُرُوتِ الْاِسْلَامِ demedi yani. İslam'dan bana haber et dedi. Efendimiz o maddeleri saydı. Sonra imandan haber et dedi. Efendimiz imanın şartlarını saydı. O maddeleri saydı. Ve sonra İhsanı sordu ve sonra kıyamet saatini sordu. Allah Resulüne kıyamet ne zaman dediği zaman Peygamberimiz buyurdu ki, bu hususta soru sorulan sorandan daha alim değil. Ben de senin gibiyim, yani bilmiyorum dedi. Ama sana kıyametin alametlerinden haber edebilirim. Kıyamet ne zaman kopacak ben de bilmiyorum. Demek ki en üstün insan Hazreti Peygamber bile bilmiyor. Dolayısıyla bir takım alametlere göre, Kur'an üzerinde bir takım hesaplamalar yaparak, ama ebced ve cifir hesaplarıyla, ama bir takım başka matematiksel hesaplar yapmak suretiyle, Kur'an'ın şifresini keşfettim diyen bir takım adamların iddia ettiği gibi bir takım saçma sapan hesaplamalar yapmak suretiyle kıyametin saati hakkında konuşmak Allah'ın bu ayetini inkar etmekten başka bir şey değil. Peygamber bilmiyor. Kur'an'ı bilen, en iyi bilen insan ben bu hususta senden daha fazla bir şey bilmiyorum diyor. Nasıl olur da birileri bu hususta konuşabilir? Allah Resulü ben bu hususta senden daha alim değilim dedi. Ama sana kıyametin alametlerini söyleyebilirim buyurdu. Nedir deyince Cibril aleyhisselam, tabii kimse onun Cibril olduğunu bilmiyordu. Sahabe onu bir normal birisi zannediyorlardı. Uzaktan gelmiş birisi ama üzerinde yolculuk eseri olmayan tertemiz elbiseli birisi. Onları hayretler içerisinde bırakan birisi. Soru soruyor ve sonunda da sadakte diyordu. Efendimizin verdiği cevaba doğru söyledin diyordu her seferinde. Sahabe şaşırıyordu. Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diyor. Kimdir bu adam diye düşünüyorlardı. Bilmiyorlardı onun Cibril olduğunu. Ve Efendimiz onun sorusu üzerine kıyametin alametlerinden haber etti. Bazılarını o anda orada söyledim. Mesela cariyenin kendi sahibini doğurması dedi. Açıklaması konumuzun dışında. Binaların çoğalması, yalın ayak, koyun çobanlarının bina yapmakta yarışmaları, herkesin bina yapma yarışına girmesi, kıyametin alametlerinden olarak Peygamberimiz bunun gibi birkaç tane alamet orada söyledi. Başka hadislerde başka alametler de söylenir. Depremlerin çoğalması mesela bunlardan biridir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmesi, Dabbetul Ard, onun çıkışı, topraktan, yeryüzünden bir hayvanın çıkması ve konuşması, bunun gibi büyük alametler, orta alametler, küçük alametler, bir takım alametler var ama sonuçta kıyametin tam saatini Allah'tan başkası bilmiyor. Mukarrabundan olan melekler bile, mukarrabundan olan peygamberler bile bilmiyor. Allah o meseleyi kendine bırakmış. İnsan kıyameti neden bilsin ki? İnsana lazım değil ki. Allah Azze ve Celle insana her bilgiyi vermiyor ve bu şekilde insana hem acziyetini gösteriyor hem insanın daima kıyamet korkusu içerisinde olmasını da istiyor. Ya şu anda olursa ya yarın olursa diye hep böyle düşünsün. Hem o büyük kıyamet yarın olmasa bile kendisinin ölümü 5 dakika sonra bile olamaz mı? 5 saniye sonra bile olamaz mı? O da onun kıyameti değil mi? Kıyameti suğra diye bir şey yok mu? İnsanın kendi ölümü, kendi kıyameti. Kıyameti ne yapacaksın ki? Kıyamet ne zaman? Ya Resulallah, birisi sordu, dedi ki Efendimiz ne yapacaksın kıyameti? Sen ne hazırladın ona bak. Sen ne hazırladın kıyamet gününe, sen ona bak. Sana lazım değil kıyamet bilgisi. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara bazı bilgileri vermiyor ve insanın haddini de bildirmek istiyor. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُسَّعَمْ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ Hem o kıyametin bilgisi Allah katında, hem de gaysı da, o yağmuru da Allah indirir. Burada yağmurun ne zaman nereye yağacağını Allah bilir denilmiyor. Yağmuru Allah indirir buyuruyor. Ama Peygamberimizden gelen bir rivayetten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 şeyin 5'inin de gayba dair olduğunu ifade etmiştir. Bunları mefatül gayb olarak ifade etmiştir. Evet, her ne kadar yağmuru tahmin etmek, bugünkü teknolojiyle mümkün ise de bir takım emareler ortaya çıktıktan sonra onu tahmin etmek, hatta bilmek. Tahmin zan ifade eder. Zan kesin ilim ifade etmez. İlimde zan olmaz, kesinlik olur. Dolayısıyla insan eğer tahminde bulunuyorsa o şeyi biliyor sayılamaz. Sadece ona tahmin denir ve zan diye ifade edilir. İlim denilemez ona. Çünkü ilim iki kere ikinin dört etmesi gibi bir şeydir. Kesin olana ilim denir. İnsan ise kesin olarak bilemiyorsa ona ilim denilemez. Ona zan denilir. Hani bugün insanlar zanda bulunuyorlar. Yağmurun yağacağını mesela tahmin ediyorlar, zanda bulunuyorlar ama onun bütün keyfiyetiyle bilemiyorlar, bütün cüz'iyatıyla bilemiyorlar. Ne zaman, nereye, tam olarak noktası neresidir ve ne kadar miktarda ve hangi saniyede yağacaktır, bütün cüz'iyatıyla bilmeleri yine mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin bunlar Allah'a aittir derken kastettiği, bunlar hakkında insanlar hiçbir şey bilmez demek değil. Bunları bütün kemaliyatıyla bilemezler. Bunları külli olarak belki bilebilirler ama cüz'iyatıyla bilemezler. Bütün tafsilatıyla, incelikleriyle bilemezler. İşte o kısmı Allah'a aittir demek oluyor. O kısım Allah'a aittir. Cüz'iyatıyla bilmek Allah'a mahsus. Aslına bakarsanız yağmurun yağacağını bilmeleri kesin olarak şu anda da bilemiyorlar ama haydi diyelim ki kesin olarak bilseler bile bu bilmeleri aslında gaybı bilmek sınıfından değildir. Nasıl ki çocuk anasının karnındayken bir takım cihazlarla kız mı erkek mi olduğu biliniyorsa bu aslında gaybı bilmek sayılır mı? Zaten o çocuk anasının karnında şu anda mevcut olarak bulunuyor. Gayb bu değil ki. Buna gayb denmez ki. Gayb olmayana denir. Gayb daha doğrusu görünmeyen, hiçbir emare ile bilinemeyene denir. اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Allah Azze ve Celle kitabının başında, Bakara'nın başında onlar gayba iman ederler buyurur. Siz beni şu anda kesin olarak görüyorsunuz. Ben de sizi görüyorum. Bu gayb değil ki artık. Ama mesela yarın yağmurun yağacağını bilmek, acaba gaybı bilmek sayılmaz mı? Hayır, sayılmaz. Çünkü zaten emareleri ortaya çıkmıştır. Belki bizim için o gayıptır. Belki hiçbir alet elimizde olmadığı için, belki o bizim için gayb olabilir ama zaten emareleri görülmüş, zaten şehadet alemine inmiş, şehadet aleminde artık o görülür hale gelmiş ama cihazlarla, ama göz ile her neyse, o noktaya geldikten sonra artık onu bilmek, gaybı bilmek sayılmaz ki. Hiçbir emare yokken bilmek. Mesela bugünkü şartlarda 6 ay sonra filan gün filan saatte yağmurun yağıp yağmayacağına dair bir emare bilinebiliyor mu? Bilinemiyor. O halde mesela bunu bilmek ve tutturmak gaybı bilmek olur. Halbuki böyle bir şey mümkün değil insan için. İşte gayb budur. Bir takım emareler ortaya çıktıktan sonra bilmek veya tahmin etmek, gaybı bilmek sayılamaz. Bu şuna benzer. 1000 araçlık bir konvoy düşünün. Siz de tam ortasındasınız. Arabanın içindeyken önünüzdeki 2-3 arabayı ve arkanızdaki 2-3 arabayı ancak görebilirsiniz. Ondan sonrakiler sizin için gayiptir. Acaba var mı yok mu bilemiyorsunuz. Arabanın üzerine çıkarsanız belki 50 tane 100 tane araba görürsünüz. Öne doğru ve geriye doğru. Artık onlar sizin için gayip olmaktan çıkmıştır. Daha yüksek bir yere çıkarsanız hem önünüzdeki 500 arabayı hem de gerinizdeki 500 arabayı görürsünüz. Zaten o vardı. Bu zaten vardı. Ama arabanın içindeki olan insan için o bir gaybdı. Ama hakikatte o bir gayb değildi. O oradaki insanların bile bildiği, gördüğü bir şeydi. Melekler görüyordu, cinler görüyordu, oradaki insanlar da görüyordu. Buna gayb denir mi? Nasıl ki böyle Senin için gayb olabilir, benim için gayb olabilir ama o anda bir başkası için o gayb değilse ona gayb denilemez. Ve dolayısıyla onun bilinmesi de gaybı bilmek sayılamaz. Yağmurun ne zaman nereye yağacağına dair bir takım tahminlerde bulunulabilir. Bu tahminler gerçek olabilir, olmayabilir. Gerçek olduğu zaman, bilindiği zaman gayb bilindi denilemez. Çünkü o zaten bir takım emareleri ortaya çıkmış olan bir bilgidir. Hatta birçok meleğin de bildiği bir bilgidir. Birçok bilim adamının bildiği bir bilgidir. Dolayısıyla ona gayb denilemez. Aynı şekilde وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ Rahimlerde olanı da o bilir. Kadının taşıdığı çocuk nedir? Allah bilir. Ondan başkası bilemez. Bu bir zamanlar kız mı erkek mi şeklinde anlaşıldı. Kız mı olduğu erkek mi olacağını Allah bilir şeklinde anlaşıldı. Ama bugün artık kız mı erkek mi olacağı biliniyor. Belli bir zamandan sonra artık bilinebiliyor. Rahimde hala o çocuk. Rahimde olanın ne olduğu belli bir zamandan sonra biliniyor. Demek ki mana o değilmiş. Demek ki kız mı erkek mi olacağı değilmiş. Zaten Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki, melek çocuk anne karnına düştüğü zaman, sperm yumurtayla birleştiği zaman, alak olduğu zaman, nutfe alaka dönüştüğü zaman, sonra mudgaya dönüştüğü zaman, melek der ki ya Rabbi nutfem, ya Rabbi alak oldu, ya Rabbi mudga oldu, yani bir çiğnemlik et noktasına geldi, artık az çok şeklim şemali ortaya çıkmaya başladı. Allah Azze ve Celle'ye bunu söyler ve Allah ona o çocuğun nasıl olacağını yazdırır. Kız mı erkek mi olacağını söyler, melek yazar. Rızkını söyler, melek yazar. Ecelini söyler, melek yazar. Şakî mi, sa'id mi olacağını söyler, melek yazar. Dünyaya geldiği zaman mutlu mu, mutsuz mu olacak? Alçak mı olacak, fasık mı olacak, muttakilerden mi olacak? Allah söyler, melek yazar. Dolayısıyla artık melek bile biliyor. Meleğin bildiği şey gayb sayılır mı? Demek ki bunlar gayb sınıfından sayılmaz. Ve Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği bazı insanlar da olabilir. Neden melek biliyor da Allah Azze ve Celle katında melekten daha üstün olan, evliyasından olan bazı insanlar neden bilemesin? Allah meleğe bildiriyorsa, evliyasından olan bazı insanlara, mukarrabundan olanlara da bildiremez mi? Bildirmek istemiş olamaz mı? Musa Aleyhisselam'ın kıssasında, Musa ile Hızır kıssasında da bu gerçeği görüyoruz. Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürdüğü zaman Musa Aleyhisselam itiraz etmişti. Bir nefsi, bir çocuğu, bir masumu nasıl öldürürsün dedi. Karışma dedi Hızır. Ben sana demedim mi karışmayacaksın? Ben sana demedim mi soru sormayacaksın bana? Sonra açıkladı. Ne dedi? Bu çocuğu neden öldürdüm? Çünkü bu çocuk ileride kötü bir insan olacaktı. Kafir olacaktı. Anasını babasını da kafir yapacaktı. O yüzden öldürdüm. Ve böyle irade ettik. Allah Azze ve Celle böyle irade etti. Bize de böyle irade ettirdi. Ve bu şekilde istedik ki Allah o ana babaya başka bir çocuk nasip etsin. Bundan daha hayırlısını versin. Demek ki Hızır biliyor. Demek Hızır biliyor. Musa'nın bilmediğini biliyor. İlmi ledünni sahibi olan Hızır Aleyhisselam. Demek ki o çocuğun ileride nasıl olacağını biliyor. Şakî mi, sa'id mi olacağını biliyor. Demek ki bu mümkün. Allah bildirdiği zaman mümkün. Bu Hızır'ın gaybı bildiği manasına gelmez. Hızır da gaybı bilmez. Hazreti Muhammed de bilmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber ve melek bilmez. Ama Allah bildirirse Hızır gibilere o zaman bilebilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bilmesi, bu beş tane gaybı Allah'ın bilmesi, Allah'ın başkalarına bildirmeyeceği manasına gelmez. Onlar da bilebilir Allah bildirirse. Bunun manası şu, gaybı Allah bilir demek, insanlardan hiç kimse bilmez demek değil, kendinden bilemez demek, o ilim kendinden olamaz demek. Nasıl ki varlığı kendinden değil, bu ilmi de kendinden olmaz demek. Ama Allah bildirirse bilebilir. Ama her böyle olduğu iddia edilen de gerçek değil. Bir takım insanlar da bir takım insanları adeta gaybı bilen varlık durumuna getiriyorlar, yalan söylüyor, iftira atıyorlar. Her şeyi bilen insan durumuna getiriyorlar. Herkesin kalbini bilen, herkesin sonunu bilen bir insan gibi görüyorlar, yalan söylüyorlar. Allah'ın velileri vardır. Velayet makamı haktır. Keramet de haktır. Fakat bu her zaman her daim olan bir olay değildir. Allah'ın bir velisinin bir hakikati bilmesi, gayba dair olan bir meseleyi bilmesi, bu bütün gaybları biliyor demek değil ve her zaman istediği zaman bilebilecek demek değil. İstediği zaman keramet gösterebilecek demek değil. Allah verdiği kadar demek, Allah istediği zaman demek, verdiği kadar bilebilir demek, onun ilmi kendinden değil. İşte ve ya'lemu ma fil erham, rahimlerin ne taşıdığını, bu rahimde olan çocuk, yarın doğacak olan bu çocuk ileride şakî mi olacak, sa'id mi? Allah bilir. Onun geçirdiği bütün evreleri, cüz'iyatı Allah bilir. Belki tıp doktorları belki onu külli olarak bilebilir. Ama bütün cüz'iyatıyla bilmelerim yine mümkün değil. Her aşamada, her an, şu anda çocuk annesinin karnında hangi aşamadan geçiyor? Bunu bilmeleri mümkün değil. Kız mı erkek mi olacağını bilebilirler. Belli bir zamandan sonra bilebilirler. Hatta şu anda tıbbın gelişmesinden ötürü. Mesela kadının yumurtasını X kromozomuyla döllendirdikleri zaman zaten erkek olacağı bellidir. Y kromozomuyla çiftleştirdikleri zaman onun erkek olacağı bellidir. Dolayısıyla böyle bir teknoloji de mümkündür. Yani isteyene kız, isteyene erkek. O şekilde bir teknoloji de mümkündür. Bu onların gaybı bilmesi manasında değildir. Zaten ayette rahimlerde olanı Allah bilir buyuruyor. Kız mı olacağını, erkek mi olacağını Allah bilir denilmiyor. Rahimin ne taşıdığını Allah bilir. Ve her an rahmin ne halde olduğunu, çocuğun hangi aşamalarla büyüdüğünü vesaireyi Allah'tan başkası bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ve hiçbir nefis de yarın ne kazanacağını bilemez. Yarın ne yapacağım acaba? Hayırlı bir şey mi, kötü bir şey mi? Yarın başıma ne gelecek acaba? Bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٍ. Ve hiçbir nefis de nerede öleceğini bilemez. Dolayısıyla mezar hazırlamaya da gerek yok yani. Bir adam Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a, Efendimizin büyük talebesine geldi ve dedi ki, ya Ebu Bekir, kendime mezar yeri hazırlamak istiyorum. Hani aile mezarlığı diyorlar ya şimdi. Kendime mezar yeri hazırlamak istiyorum. Ne buyurursun dedi. O büyük talebe dedi ki, kendine mezar yeri hazırlayacağına kendini mezara hazırla. Çünkü nerede öleceğini bilemezsin. Bu ayetten anlaşılması gereken bir gerçek de o. Ayet öyle buyuruyor. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٍ. Hiçbir nefis nerede, ne zaman can vereceğini bilemez. Dolayısıyla mezar yeri hazırlamanın ne alemi var? İnsan mezar yeri hazırlayacağını kendini mezara hazırlamalı. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. Siz bunları bilemezsiniz ama Allah bilir. Her şeyi bilir çünkü o alimdir ve habirdir. İnsan kendi haddini bilmelidir yani. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir takım gaybi mevzuların insan tarafından bilinemeyeceğini ifade ederken gaybın sadece bunlardan ibaret olduğunu söylemiş olmuyor. Beş tane şeyin dışında her şeyi bilebilirsiniz denilmiyor. Mesela şu anda bir kum tanesini rüzgar aldı, bir yerden bir yere götürdü. İnsanlar bunu bilebilir mi? Hangi kum tanesi nerede ne yapıyor bilebilir mi? Hangi balık şu anda nerede, nasıl bir manevra yaptı? İnsanların bunu bilebilmesi mümkün mü? Hangi sinek şu anda nerede, ne yapıyor? Yani bilinmedik şey o kadar çok ki, hakikatte insanın bildiği bir şey yok. Fakat burada 5 tanesi sadece misal olarak veriliyor. Bu kadar demek değil yani. Bunlar temel gaybi meseleler. Bunlara bakarak diğerlerine insan kıyas edebilir yani. İnsan nerede öleceğini bilemiyorsa, bir hayvanın da nerede öleceğini bilemez mesela. Bir rüzgarın bir kum tanesini nereye götürdüğünü bilemez mesela. Bu bilgilere bağlı kalmak suretiyle insan başka gaybi meseleler olduğunu anlayabilir. Başka şeyleri buna kıyas edebilir yani. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanın gaybı bilemeyeceğini, eğer bazı insanlara Allah gaybdan bir takım bilgiler gösteriyorsa, bir anlık bir şeyi görmesini nasip ediyorsa, bu o insanı gaybı bildiğini göstermez. Allah'ın ona bunu lütfettiğini gösterir. İmam Malik, İmam Şafii'yi gördüğü zaman, küçük bir çocuktu İmam Şafii, ona baktığı zaman İmam Malik Allah'ın nuruyla bakmış ve Allah Azze ve Celle kendisine göstermiş idi. Bu kendisinin görmesi değil, Allah'ın göstermesiydi. Ey çocuk dedi, ey genç, Allah'tan kork ve takva sahibi ol, sen büyük bir adam olacaksın dedi. Olmadı mı? Büyük bir imam olmadı mı? 1100-1200 senedir fetvalarından istifade edilen bir büyük imam olmadı mı? İmam Malik bunu nereden bildi? Sahabede buna benzer çok kerametler var. Tabiinde, tebeut tabiinde, bu zamanda da Allah'ın evliyası her dönemde vardır. Bunlar gaybe ait olan bir mesele gibi görünen, hakikatte Allah'ın ona bildirmesiyle onun için gayb olmaktan çıkmış. Şu anda mesela siz benim için gayb değilsiniz, ben sizi görüyorum. Ama şu duvarın arkasındaki bir insan için siz gaybsınız. Onun için gayb iseniz benim için de gaybsınız demek değil. Aynen öyle Allah Azze ve Celle mesela bazen sadıka rüyalarda da bazı insanlara, birçok insanın başına gelmiştir. Birçok insan sadıka rüyalarla gayba ait olan bir meseleyi daha olmadan evvel görmüştür ve rüyasında gördüğü gibi de gerçekleşmiştir. Bunlar başka bir alemin varlığını ispat eder. Gayb aleminin varlığını ispat eder. Demek gayb alemi diye bir alem var. Bunu anlamış olur insan. Bu şekilde kendisinin o aleminde hiç olduğunu anlar. Hiçbir şey bilmediğini anlar ve sadece Allah'a secde etmesi gerektiğini anlar. Madem ki ben hiçbir şey bilmiyorum, o halde Rabbime secde edeyim. Her şeyi bilene, alim olana, habir olana. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde insana kendi haddini bildirir ve surenin de sonuna gelmiş olduk. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sureden istifade etmiş olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve İslam medeniyeti kurmaya gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Kafirlere karşı bize yardım eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.